Ayrım 3. Sayfa 33. Ancak Murtaza Paşa, Hüsrev Paşa'dan korktuğu için bu görevden kurtulmak istiyordu. Padişah ise ben onun sadece başını isterim, serveti senin olsun diyerek paşayı ikna ediyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 141. Fakat Hüsrev Paşa'nın İstanbul'daki adamı Recep Paşa durumu kendisine haber veriyordu. Hüsrev Paşa, Murtaza Paşa'yı karşılamak üzere eski Yeniçeri ağası Süleyman Ağa ile Ketüdağ'sı Macar Ali Ağa'yı gönderiyordu. Murtaza Paşa'nın gönüllüleri ile Leventleri ise bunların kötü niyetli olduklarını düşünerek üzerlerine saldırıyorlardı. Taraflar kanlı bir savaşa tutuşuyordu. Bu sırada Murtaza Paşa'nın arkasından gönderilen Bostancı Laz Ahmet, Hüsrev Paşa'nın ölüm fermanını Tokat Kadısı'na teslim ediyordu. Ardından Murtaza Paşa ile kadı Bedevi Çardağı denilen Tokat Kalesi'ne çıkıyor, Hüsrev Paşa'nın evini topa tutması için Dizdar'a emir veriyorlardı. Fermanı gören Dizdar ateşe başlayınca halk hemen silahını terk ederek teslim ediyor, Murtaza Paşa'nın adamları Hüsrev Paşa'nın bulunduğu evi kuşatıyordu. Ancak Paşa'nın adamları hala direnmeye çalışıyordu. Bunun üzerine Murtaza Paşa, Hüsrev Paşa'nın başı padişahın, malı yağma edenin diyerek direnişi kırıyordu. Ketüdağ Süleyman'ın evi hemen yağmalanıyordu. Macar Ali Paşa da teslim oluyordu. Bunun üzerine adamlarının çevresinden uzaklaştığını gören Hüsrev Paşa padişahın buyruğuna uymaya hazır olduğunu bildiriyordu. Emri kendisine Murtaza Paşa'nın Ketüdağ'sı getiriyordu. Hüsrev Paşa Murtaza Paşa'yı kastederek yavaşça, "Yolsuz nadan, çünkü hakkımda hat getirdin, niçin bana göstermedin? Ömrümün sonunda beni asi göstermek için evimi topa tutmakta ne mana var? Maazallah padişaha isyan mı edeceğim? Lakin inşallah sen de sağ kalmasın, daha çok başlar kesilir." Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 142. Bunları söyleyen Hüsrev Paşa abdest alıyor, namaz kılıyor, sonra da büyük bir pişmanlık içinde kıbleye dönerek boynunu ölüm kemendine uzatıyordu. Murtaza Paşa, Hüsrev Paşa'nın başı ile birlikte mühürlenen mallarını ve hazinesini de Feridun Efendi'ye vererek İstanbul'a gönderiyordu. Avail-i Şaban'da Hüsrev Paşa'nın başı gizlice huzur-u padişahiye getirilmişti. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 142. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 87-92. Fakat Hüsrev Paşa'nın öldürülmesi merkezi otoriteyi onarıp pekiştirecek yerde daha büyük sarsıntıya yol açıyor, tehdit altına sokuyordu. Zira Hüsrev Paşa'nın başının İstanbul'a getirilmesi haberi 12 Mart 1632 günü ortalığa yayılıyordu. Bunun üzerine ocaklılar örtülü yürüttükleri zorbalıkları yeniden açığa çıkarıyor, isyan adı altında İstanbul'u, dolayısıyla imparatorluğu tam anlamıyla kontrollerine alıyorlardı. Liderliğini ve kışkırtıcılığını gizliden gizliye Recep Paşa'nın yaptığı bu olaylar sırasında ocaklılar 3 gün boyunca çarşıları ve dükkanları kapattırıyorlardı. Hüsrev Paşa'nın haksız yere öldürüldüğünü ileri sürerek bunu bir kan davasına dönüştürüyor. Karşılığında defterdar Mustafa Paşa'nın, Yeniçeri ağası Hasan Ağa'nın, padişahın genç nedimi Musa Çelebi'nin idam edilmelerini istiyorlardı. Ocaklılar bununla da yetinmiyorlardı. Padişahın kardeşlerinin kendilerine gösterilmesini de istiyorlardı. Böylece onların hayatta olduklarını saptayacak, belki de 4. Murat'ı Sultan 2. Osman gibi tahttan indirip katledeceklerdi. Sultan Murat bir kez daha zorbaların karşısına çıkıyor. Fakat Hasan Ağa ile Mustafa Paşa'nın kaçarak bilinmeyen bir yere saklandıklarını iddia ediyordu. Ancak ocaklılar biz şehzadeleri görmek isteriz diye bağırınca çaresiz 4 şehzade Darüsade önüne getirilerek zorbalara gösteriliyordu. Sultan Bayezid, Sultan Süleyman, Sultan Kasım ve Sultan İbrahim ilerleyerek zorbalara şöyle sesleniyorlardı. Bizden ne istersiniz? Bizi hali inzivamızda bırakınız. Adlarımızı lisanınıza almayınız. Bu bizim hakkımızda şüphe celbetmektir. Siz ne Allah'tan korkuyorsunuz ne de padişahımızdan utanıyorsunuz. Bize sizin himayeniz, korumanız lazım değildir. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 144. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 94. Ancak ocaklılar bu sözlere kulak asmıyor, padişahı sıkıştırarak kendisine inanmadıklarını, şehzadelerin yaşam garantisi olarak kefil istediklerini söylüyorlardı. Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi ile Recep Paşa kefil oluyor, böylece şehzadeler yerlerine götürülüyordu. Zorbalar her gün saraya gelerek gösteri yapıyor, başlarını talep ettikleri ricalin kendilerine verilmesini istiyor, bunları aramak bahanesiyle şehirde her yere girip çıkıyorlardı. Üstelik arama yaptıkları evleri ve dükkanları yağmalıyor, her türlü rezilliği yapıyorlardı. Siyasi talepler yağmacılığın ve ahlaksızlığın örtüsü oluyordu. Ocaklıların asıl amacı devlet işlerini rayına oturtup istikrara kavuşturmak değildi. Onlar meşru gerekçelerin arkasına sığınarak kendilerine çıkar sağlamaya çalışıyor, ekonomik çıkarı ise yasa dışı yollarda ve yöntemlerde arıyorlardı. Bu arada aradıkları Yeniçeri ağası Hasan Halife'yi Mehterhane'de buluyor, bir ata bindirip etrafını çevreleyerek at meydanına getiriyorlardı. Burada adeta deniz gibi toplanmış bulunan zorbalar bağırıp çağırıyorlardı. Hasan Halife beygir üzerinde kalabalığın arasına girerken öldürülmemesi için yalvarıp yakarıyordu. Ancak ocaklılar galiz küfürler savuruyor, bre sefih oğlan, malikane saray ve padişaha yalılar yapıp arz-ı ihtişam etmeyi biliyorsun. O kadar devlete senin gibi oğlan neden layıktır diyerek derin kıskançlık ve husumetlerini dile getiriyorlardı. Bunun hemen ardından da ellerindeki nacak, kılıç ve hançerlerle üzerine saldırıp cansız yere düşürüyorlardı. Sonra da ayağından sürüyüp meydandaki ağaçlardan birine baş aşağı asıyorlardı. Hasan Halife'nin yerine Köse Mehmet Ağa Yeniçeri Ağalığına tayin ediliyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 96. Şehre korku salan zorbalar defterdar Mustafa Paşa'yı da Vefa Meydanı'nın yanındaki bir evde yakalıyorlardı. Ocaklar onu da at meydanına getiriyorlardı. Bu sırada Sadrazam Recep Paşa da padişaha gidiyor, Mustafa Paşa'nın katli için ferman alıyordu. Sadrazam saraydan aldığı fermanı kendi adamlarının koruması altında at meydanındaki asilere getirip teslim ediyordu. Bunun üzerine zorbalar kurbanı yürüterek siyaset meydanına getiriyor, bir işaret üzerine cellat tek darbede başını kesiyordu. Mustafa Paşa'nın cesedi ayağına ip bağlanarak sürükleniyor, diğer cesedin sallandığı ağaca asılıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 96. Ocaklılar padişahın genç Nedim-i Has'ı Musa Çelebi'nin başını da ısrarlı istiyorlardı. Buna karşılık padişah direniyor, çok sevdiği Musa Çelebi'yi teslim etmiyordu. Padişahı ikna etmek için Sadrazam Musa Çelebi'nin hayatına kefil olarak şunları söylüyordu. Padişahım, Musa Çelebi'yi bu kulunuzun sarayına gönderin. Kullarınıza nasihat edip işte padişahımızın sizlerden deriği yoktur. Makbul ve mergubu olan Musa Çelebi'yi gönderdiler. Defterdar ve Hasan Halife sarayda olaydı dahi verirler idi. Size de layık olan budur ki padişahımızın hatırına riayet edip Musa Çelebi'den feragat edesiz diyelim. İnşallah ümittir ki Musa Çelebi'yi ellerinden halas ederiz. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 97. Buna rağmen padişah güvenmiyor, Nedim'ini teslim etmiyordu. Sadrazam bu kez de Can Polatoğlu Mustafa Paşa'yı ikna ederek padişaha gönderiyor, aynı telkinlerde bulunmasını sağlıyordu. Can Polatoğlu zorbaların Musa Çelebi'yi Sadrazam'ın sarayını alıp öldürmeyecekleri konusunda kendisi de kefil oluyordu. Bunun üzerine Sultan 4. Murat, Musa size ve Allah'a emanet olsun, eğer bir kılına hata gelirse sizden bilirim diyerek genç Nedim'ini Sadrazam'ın sarayına gitmesine izin veriyordu. Ocaklı zorbalar ertesi günü at meydanında yeniden toplanıyor ve bu kez Musa Çelebi'yi istemek üzere Sadrazam Recep Paşa'nın meydana bakan sarayına Sadrazam'la danışıklı dövüş hücum ediyorlardı. Bu sırada sarayda bulunan Musa Çelebi yanına girip Sadrazam Paşa'ya sarılıyor ve şefaat etmeyi taahhüt etmişsiniz, bana kıymak var mıdır diye soruyor, yakınıyordu. Recep Paşa ise büyük bir pişkinlikle Musa Çelebi'yi ölüme hazırlıyor. Ya oğul, padişahın vücudunu muhafaza etmek için senin ve benim feda olmamız gerekir. Hele görelim, belki defi mümkün olur diyerek padişaha verdiği kefaletin gereğini yapmayacağını belli ediyordu. Nitekim kendisi içeri girerken avluya doluşan ocaklar Musa Çelebi'yi merdiven başına çağırıyorlardı. Bu arada Recep Paşa kendi iç ağalarına gizlice talimat veriyor. Bunlar bir omuz darbesi vurarak Musa Çelebi'yi merdivenlerden aşağı yuvarlıyorlardı. Havlu-i sarayda olan rüesâ-i işkiye hançer üşürüp katle mübaşeret ettik de. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 98. Katliam eylemini planlayıp kotaran Recep Paşa olay sırasında sözde engel olmaya çalışıyor. Sahte bir tavırla zorbaların toplandığı yere yaklaşarak, "Bre elinizi çekin, tarafı padişahiden benim kefaletim ile gelmiştir. Bu ne olmaz iştir?" diye bir iki kez bağırıp çağırıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 98. Bu arada zorbalar Musa Çelebi'yi hançer darbeleriyle delik deşik ederek ağır şekilde yaralıyorlardı. Daha sonra dışarıdaki ocaklıları yatıştırmak için de henüz son nefesini vermemiş olan yarı baygın durumdaki Çelebi'yi sarayın duvarından fırlatıp at meydanına atıyorlardı. Erazil, yani reziller dahi hançer üşürüp şehit eylediler. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 98. Sultan 4. Murat en sevdiği Nedim'in feci akıbetini duyunca adeta kahroluyordu. Ya Rab, bu mazluma kıyan zalimlerin haklarından gelmeye sen iktidar eyle diye yalvarıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Cilt 3 sayfa 98. 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı merkezi otoritesi geniş çapta çökmüş, irade kalenderi Bektaşi devşirme kimliğinin otorite karşıtı geleneğine dayanan ocaklıların eline geçmiş bulunuyordu. 1630'lu yıllardaki ocaklı anlayışın ortaya koyması bakımından 1632 zorbalığı sırasında cereyan eden şu olay ve ona bağlı gelişmeler büyük önem ve anlam taşıyordu. Ocaklar tecavüz ve saldırganlıklarını günden güne arttırıp yaygınlaştırıyorlardı. O yılın Ramazan ayında İstanbul'u iyice haraca bağlamış bulunuyorlardı. Ramazan boyunca gündüzleri rahat duruyor, pek ortalıkta görünmüyorlardı. Fakat iftardan sonra özellikle de geceleri her türlü rezalet her köşede sahneleniyordu. Ocaklılar kağıttan yaptıkları kuklalarla ve çeşitli hayvanların görünümüne girerek konvoylar oluşturuyor, şehre yayılıyorlardı. Alay adı verilen bu konvoylara katılan ocaklılar ellerinde uzun meşaleler taşıyorlardı. Konvoylar sokak sokak şehri dolaşıyor, evlerin önünde durarak halka bu konvoyları seyrettiriyorlardı. Sonra da çevre sakinlerinden ve ev sahiplerinden konvoyu seyretme parası topluyorlardı. Bir çeşit haraç niteliği taşıyan bu paraları ödemek istemeyenlerin ise ellerindeki meşalelerle evlerini yakıyorlardı. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 146. Zorbalar bayramda da benzer bir uygulama yapıyorlardı. Bayramın ilk günü şehrin bazı yerlerine salıncaklar kuruyor ve zenginleri buralara davet ediyorlardı. Bu davet ocakların oluşturduğu heyetler tarafından yapılıyordu. Şehrin her tarafında dolaşan bu heyetler bir bakıma zenginleri tehdit eden mesaj getiriyor, davet kibarca yapılan bir uyarı niteliği taşıyordu. Nitekim heyetlerin elinde birer de liste bulunuyor ve hangi zenginin hangi salıncağa tayin edildiği bu listelerde belirtiliyordu. İş bununla da bitmiyordu. Davet edilen ve salıncağı belirlenen zenginin ödeyeceği haraç miktarı bu belgelerde kaydedilmiş durumdaydı. Herkes talep edilen akçeyi veya malı ödemekle yükümlü tutuluyor, ödemekten kaçınanlar ağır biçimde ve rezilce cezalandırılıyorlardı. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 146. Bu uygulamalar, ocaklıların ahlak anlayışının kökeninde derin etkileri bulunan kokuşmuş bir fakirlik ve buna bağlı dilenme anlayışının fırsat düştüğünde açığa çıkması anlamına geliyordu. Bir başka ifade ile kalenderi bektaşi devşirme dünya görüşünün olumsuz etkilerinin sosyal yaşama yansımasını ifade ediyordu. Ocaklılar yapay ve uyduruk gerekçelerle para talep ederken bunun haraç toplamaktan başka bir şey olmadığını, haksızlık ve zorbalık olduğunu algılayamıyorlardı. Onların ahlak anlayışında iyi ile kötü, doğru ile yanlış birbirine karışmış bulunuyordu. Ocaklılar haraç toplamayı, yağmayı, gaspı kendilerinde bir hak olarak görüyorlardı. Olan olmayana vermeliydi. Çok malı olan o kadar malı ne yapacaktı? Dolayısıyla malı az olanla veya hiçbir serveti olmayanlarla paylaşmalıydı. Yoksulluk bir erdemdi ama büyük serveti olanlar da bu erdeme katkıda bulunmalıydı. Bu anlayış kalenderi bektaşi dünya görüşün alt kimliğindeki kamuculuk ilkesinde bir yansımasını ifade ediyordu. Bu nedenle ocaklılar bu anlayışı egemen kılmak için güç kullanmaktan kaçınmıyor, yaptıkları yasa dışı tahsilatları kendi kaba kuvvetlerine dayandırıyorlardı. Zaman içinde bunu da yetersiz buluyor, süreklilik kazandırabilmek için merkezi otoriteye karşı kendi zorba otoritelerini bir alternatif haline getiriyorlardı. Yaptıkları zorbalıklar kendi çarpık ahlak anlayışlarının bir uzantısı ve sonucu olarak ortaya çıktığı için yine kendi anlayışları doğrultusunda tesis ettikleri yapıyı zorbalık hukuku denebilecek bir zemine dayandırıyor, davranışlarına meşruiyet kazandırıyorlardı. Bu ahlak anlayışı çerçevesinde girişilen eylemler sadece akçeli işlerle sınırlı kalmıyordu. Merkezi otoritenin yok edilmesi de bu ahlak ve ona bağlı hukuk anlayışının bir uzantısı olarak nihai amaç şeklinde ortaya çıkıyor, hayatiyet kazanıyordu. Defterdar Mustafa Paşa ile Yeniçeri Ağası Hasan Halife'nin at meydanındaki ağacı ayaklarından asılan cesetleri uzun süre orada sallanıyor, sonra indiriliyordu. Orada sallanan cesetler aynı zamanda Yeniçerilerle sipahilerin tesis ettikleri ocaklı otoritesini de temsil ediyor, halka korku salıyordu. Ancak ayaklanma ve zorbalıklar uzadıkça ocaklıların yasa ve ahlak tanımayan davranış biçimleri ordunun tüm sınıflarına yayılma eğilimi gösteriyordu. Nitekim zorba otoriteyi paylaşmak hevesine kapılan cebeciler de kendi çorbacılarından birini öldürüyor, cesedini aynı şekilde aynı ağaca asmak için girişimde bulunuyorlardı. Fakat sipahiler buna izin vermiyor, cebeci çorbacısının cesedinin aynı ağaca asılmasını engelliyorlardı. Üstelik alay ediyor, cebeci çorbacısı hürmete değer bir adam ise de diğer zatlara refakat edebilecek kadar değildir diyorlardı. Bunun üzerine cebeciler kendilerini hakarete uğramış kabul ederek tepki gösteriyorlardı. Yeniçeri ve sipahilerle eşit muamele görmek, korku salarak halkın nezdinde şiddete dayalı saygı kazanmak ve onlarla eşit düzeyde olduklarını kabul ettirmek istiyor. Biz adam değil miyiz, ağasını öldürüp de onlar gibi ehemmiyetli erbab-ı fesat olamayacak kadar aciz miyiz diye bağırışıyorlardı. Nitekim sipahi ve yeniçerilerin cinayetlerini haset ederek duydukları utanmazca kıskançlık nedeniyle Cebeci ağası olan Salih Ağa'nın evine gidiyor, büyük gösteri ve gürültüyle hücum ederek yağmalıyor, ağayı da cansız yere seriyorlardı. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 146-147. Sultan II. Osman'ın katledilmesiyle geniş çapta çöken devlet otoritesi ve başlayan kargaşa 1632 yılında 2 ay boyunca doruk noktasına çıkıyordu. İmparatorluk merkezi tam anlamıyla örgütlü zorbaların denetimi altına girmiş bulunuyordu. Hiçbir güç ocakları kontrolü alamıyor, yatıştıramıyor, zorbalar istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Meydanın tam anlamıyla ocaklara kalmış olması bir gerçeği yine de ortadan kaldırmıyordu. O gerçek ise Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtında her şeye karşın bir sultan halifenin oturmakta olduğu ve mutlak otoriteyi elinde bulundurması gerektiği gerçeğiydi. Ocaklılar sultan halifeye bağlı tüm başları gövdelerinden ayırmış, kendi otoriteleri bakımından tehlike ve engel olarak gördükleri devlet ricalini ortadan kaldırmış bulunuyorlardı. Sultan halife tam anlamıyla savunmasız bir konumdaydı ve ocaklılar artık sıranın ona geldiğini düşünüyorlardı. Zira onlar tüm bu olup bitenlerden sonra Sultan 4. Murat'ın tahtta kalmasının kendileri bakımından büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle mutlaka hal edilerek ortadan kaldırılmalı ve yerine şehzadelerden biri tahta çıkarılmalıydı. Bu işin öncülüğünü Sadrazam Recep Paşa yapıyordu. Rum Mehmet ile Yeniçeri ağası Köse Mehmet, Nedim Musa Çelebi'nin öldürülmesi sırasında Sadrazam'ın oynadığı rolü Sultan Halife'ye anlatmışlardı. Padişah gerek devlet merkezinde ve gerekse Taşra'daki karışıklıkların altında, özellikle de Aydın'daki İlyas Paşa ayaklanmasında Recep Paşa'nın parmağı olduğunu biliyordu. Üstelik Recep Paşa kapıdan Can Polatzade ile beraber Musa Çelebi için kefaret ettikleri halde sözlerinde durmamışlardı. Sadrazam bununla da yetinmemiş, müftü ile birlikte şehzadeler için kefalet üstlenmişti. Onun kefalet üstlenmesi ocaklılar nezdinde saygınlığının padişahın saygınlığından yüksek olduğunu gösteriyordu. Sonra da hem Musa Çelebi hem müftü cinayetlere kurban gitmişti. Bunlar aslında padişaha karşı işlenen cinayetler anlamına geliyordu. Ancak hepsinin ötesinde Sadrazam Recep Paşa Sultan 4. Murat'a karşı bir suç işlemişti. Haremin kapısına dayanan ve sevdiği adamların başlarını isteyen zorbaların karşısına giderken aynı zamanda eniştesi olan Recep Paşa kendisine dini bütün Müslümanların ölüme hazırlandıkları zaman abdest almak zorunda olduğunu hatırlatmış, "Padişahım abdest alın," demişti. Sultan 4. Murat'ın bunu unutması ve affetmesi elbette ki mümkün değildi. Padişah bütün bunlardan sonra içinde intikam ateşi yandığı halde zamanının gelmesini bekliyordu. Ocaklıların kendisini hal ve katletmek üzere planlar hazırladığını ve bu planlarda da Sadrazam'ın yine başrol oynadığını öğrenince beklediği an kendiliğinden gelmiş oluyordu. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti bakımından da yeni bir karar anını ifade ediyordu. Sultan 4. Murat tam anlamıyla köşeye sıkışmış bir durumda bulunuyordu. Ya hiç direnmeden başını zorbaların kılıçlarına uzatacak ya da kılıcı eline alıp mutlak otoritesinin gereğini yapacaktı. Padişah tek seçenek haline gelen ikinci yolu tercih ediyor ve kılıcını çekiyordu. Böylece Osmanlı merkezi otoritesi yeniden tesis edip kendisini tehdit eden güç odaklarını ezmeye başlıyordu. 4. Murat işe Sadrazam Recep Paşa'dan başlıyordu. 18 Mayıs 1632 günü divan toplantısından sonra Recep Paşa evine dönmeye hazırlanıyor. Bu sırada yanına bir mağbeyinci gelerek kendisini saraya davet ediyordu. Sadrazam ikinci avluya girdiğinde hademeler orta kapının yanındaki küçük bir kapıyı göstererek padişahın kendisini orada beklediğini söylüyorlardı. Başlangıçta hiçbir şeyden şüphelenmeyen Recep Paşa burada karşısına çıkan zenci adımların yüzünü görünce durumu fark etmeye başlıyordu. O sırada sinirsel hastalığı nüksediyor ve topallıyordu. Sadrazam aksayarak padişahın bulunduğu salona girince Sultan 4. Murat "Gel beri topal zorba başı," diyordu. Paşa hemen günahsız ve masum olduğunu aykırmaya başlıyor. Padişah ise "Bre gafil, abdest al," diye gürleyerek sözünü kesiyordu. Hemen ardından da bu emrin devamını getiriyor. "Tiz şu hainin başını kesin," diyerek ölüm fermanını veriyordu. Önceden görevlendirilen ak ağalar cellatlık işini yapıyor. Zülüflü baltacılar Recep Paşa'yı yere yatırarak başını kesiyorlardı. Bu sırada saraya Recep Paşa ile birlikte gelen bazı ocaklar Sadrazam'ın kanlı ve başsız gövdesini ayaklarının dibinde bulunca büyük bir şaşkınlığa ve korkuya kapılarak panik içinde dağılıyor, kaçışıyorlardı. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 138-139. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 111. Recep Paşa'nın katli her bakımdan bir dönüm noktası oluşturuyordu. Padişah ve otorite. Artık vezirlerin boyunduruğundan kurtulmuş olan Sultan Murad'ın hakiki saltanat devri başlar. 10 senedir Murad-ı Rabi validesinin ve sadrazamlarının vesayeti ve zorbaların demir boyunduruğu altında iktidarın ancak bir gölgesine malik idi. Lakin çocuk büyüdü, bizzat hükümet etmek istedi. Hammer adı geçen eser, cilt 9, sayfa 149. Sultan 4. Murad ilk iş olarak Arnavut asıllı tabanı yassı Mehmet Paşa'yı sadarete getiriyordu. Ardından sipahilere verilen mali ayrıcalıkları kaldırıyor, ecdadının vermediği ayrıcalıkları derhal iptal ediyordu. Sipahiler bu karara tepki göstererek Sultanahmet Camii'nin önünde toplanıyorlardı. Bunun üzerine Sultan Murad bir divan topluyordu. Bu divana sadrazam, iki kazı asker, ki biri Kara Çelebizade Mehmet Efendi, diğeri Hocazade Abdullah Efendi'dir, Nakibül Eşraf Allame Şeyhi Efendi, Ayasofya Vaizi Kadızade, diğer ulema, Yeniçeri Ağası ve zabitleri, altı hasta süvari bölükleri ağaları katılıyordu. Ayrıca sipahilerin bazı yaşları ve akilleri de hazır bulunuyordu. Padişah Allah'a, peygambere, içinizden ulul emir olanlara itaat ediniz ayetini okutuyor, anlamını açıklatıyor, padişahlarına itaat etmeyenlere nasihat ettiriyordu. Yeniçeriler korkuya kapılarak padişaha sadakatlerini bildiriyorlardı. Sultan Murad Bade, emir bir Habeşi köle de olsa ona itaat emreden hadisi şerifi bilirsiniz. Bu halde zorbaları himayeden vazgeçiniz. Ta ki padişahınız devletin uğradığı musibete nihayet verebilsin ve siz de babalarınız gibi sadakatinizle iftihar edebilirsiniz demesiyle, Yeniçeriler hep bir ağızdan, biz padişahın kullarıyız, zorbaları himaye etmeyiz, onun düşmanları bizim de düşmanlarımızdır diye bağırışıyorlardı. Hammer adı geçen eser, cilt 9, sayfa 150. Sultan Murad Yeniçerilerin önüne Kur'an-ı Kerim'i koyduruyor, sırayla hepsine vallaha billaha tallaha diyerek yemin ettiriyordu. Ocakları böylece otoritesi altına alan padişah bu kez ayrıcalıklarını ellerinden aldığı için kendisini tehdit etmeyi sürdüren sipahilerin yaşlılarından ve akillerine olan temsilcilerine dönüyor şunları söylüyordu. Siz ne acayip taifesiniz. Size söz anlatılmaz ki inkiyat edesiniz. Sizin muhalefetinizden, fitneciliğinizden dolayı devlete zaaf geldi. Tahammül edilemez oldu. Hem kuluz dersiniz hem de hizmet namıyla bütün varidatı devleti istila edersiniz. Aranızda hakka kail olmayanları himaye ettiğiniz için serkeş, insafsız eşkıya çoğaldı. Sizin gibi ihtiyar ve akilleri dinlemez oldular. Raiyeti, bütün tebaayı soyup dağıttınız. Raiyet olmayınca hazine neden toplanır? Ulufe nasıl verilir? Şu denizden mi ulufenizi vereyim? Bununla da kanaat etmediniz. Ecdadımın vesaire esbabı hayratın efkafı tevelliyetlerini istila ettiniz. Bunlar da yetişmedi. Bütün ehli cihanın cihetlerini hizmet diye size vereyim yine yetişmez. Dünyada asi olmaktan, ahirette gazab-ı ilahiye uğramaktan korkmuyorsunuz. Naima adı geçen eser, cilt 3, sayfa 110-111. Bu ithamlar karşısında sipahilerin temsilcileri de Yeniçeriler gibi, biz asi namını kabul etmeyiz, biz senin dostlarına dost, düşmanlarına düşmanız. Padişahın emirlerini istihfaf eden biye debleri tahsin etmeyiz. Lakin bunları zapt etmeye iktidarımız yoktur diyor, üstelik çaresizliklerini de itiraf ediyorlardı. Sultan Halife onlara hak veriyor, yaramazların kesreti miktarına göre hükmedecek kuvvetiniz yoktur. Sözünüzde sadık iseniz onları aranızdan çıkarınız. Badema hizmet istemeyiniz diyor, ardından da Yeniçeriler gibi onlara da Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiriyordu. Bazı sipahiler buna itiraz etmek istiyor fakat kalabalık arasında kalarak bu amaçlarını gerçekleştiremiyorlardı. Nitekim diğerleri tarafından divandan çıkarılıyorlardı. Bu sırada Nakibül Eşraf diğer sipahileri tahlif ediyordu. Hammer adı geçen eser, cilt 9, sayfa 151. Sultan 4. Murad son olarak kadıları huzuruna davet ediyor, şunları söylüyordu. Siz rüşvetle hüküm vermek ve tebaa-i devleti harap etmekle itham olunuyorsunuz. Buna ne cevap vereceksiniz? Kadılar bu suçlamayı şöyle yanıtlıyordu.